Bölüm 4. Bay Golyatkin'in veli nimeti olan yüksek derece devlet görevlisi Berendeyev'in biricik kızı Clara Olsufyevna için göz kamaştırıcı, harika bir öğleden sonrası yemeğiyle kutlanan görkemli doğum günü ziyafeti veriliyordu. İzmailovski Köprüsü ve çevresindeki devlet görevlilerinin evlerinde şimdiye dek görülmemiş derecede gösterişli bir yemekti bu. Bir yemekten çok, zenginlik, görkem ve kalite yönünden Babil'deki Baltazar ziyafetlerinden geri kalmayan bir ziyafet. İncil'deki bir öyküde, Peygamber Daniel'in kitabı 5. başlık, Haldey Kralı Baltazar'ın sarayında verilen bir ziyafette, esrarengiz bir el, duvara o gece kralın öldürüleceğini yazar ve kral o gece öldürülür. Şampanyalar patlatılıyor, Veliseyev ve Milyutin dükkanlarından, Veliseyev ile Milyutin, Petersburg'un en ünlü meyve sebze dükkanlarının sahipleriydiler. Getirilmiş istiridyeler ve meyveler masaları süslüyordu. Sağlıklı bedenler, rütbesine göre kimin nerede oturacağını gösteren kartlar. Her şey ışıl ışıl pırıl pırıldı. Böylesine görkemli olan bu önemli yemeğin sonunda ailenin, tanıdıkların, akrabaların katılacağı küçük çapta bir de balo düzenlenmişti. Balo da yemek kadar parlak ve kaliteliydi. Evet, bu kadar güzel baloların her zaman düzenlenebileceğini elbette kabul ederim. Ama inanın, çok seyrek görülebilecek cinstendi bu balo. Bir balo olmaktan çok, ailenin mutluluğuna tanıklık eden bu tür balolar, yalnızca yüksek devlet görevlisi Berendeyev'in evi gibi evlerde verilebilir. Dahasını söyleyeyim, her yüksek dereceden devlet görevlisinin evinde de böyle baloların verilebileceğinden kuşkuluyum. Ah, bir şair olsaydım. Yani en azından Homeros veya Pushkin gibi. Onlardan daha az yetenekli olmak yeterli değildir çünkü. Kesinlikle baştan sona anlatırdım size o balonun görkemini, parlak renklerini, ihtişamını. Ah okuyucularım benim, ne göz kamaştıran bir gündü o. Evet, yemeği anlatarak başlardım öyküme. O anı, ziyafetin kraliçesinin onuruna kadehlerin kaldırıldığı o ilk anı anlatarak başlardım. Önce Hatip Demosthenos'un derin anlamlı, heyecanlı söylevlerini dinliyormuş gibi duygulu, saygılı bir sessizliğe gömülmüş konukları anlatırdım size. Sonra konuklardan rütbesi en yüksek, en önde gelen konuk olmaya birçok bakımdan hakkı olan ak saçlı, nişanları ak saçlarına pek yakışan Andrei Filippovich'i anlatırdım. Yerinden kalkıp, özellikle böyle anlar için uzak ülkelerden getirtilmiş, şaraptan çok tanrısal nektara benzeyen, en kalitelisinden şarapla dolu kadehini başının üzerine kaldırışını anlatırdım. Bourbon şarapları ve şampanya ülkesi Fransa kastediliyor. Andrei Filippovich'in arkasından kadehlerini kaldıran, beklenti dolu bakışlarını ona doğrultmuş konukları da, doğum günü kutlanan kraliçenin mutlu anne babasını da uzun uzun anlatırdım. Gözünden bir şey kaçmayan Andrei Filippovich'in kadehine bir damla gözyaşı damladıktan sonra bir kutlama konuşması yaptığını, herkese sağlıklar dilediğini, herkesin sağlığına kadeh kaldırıp içtiğini de anlatırdım. Ama itiraf edeceğim, açıkça itiraf edeceğim, o anın, yaş günü kutlanan kraliçenin, Clara Olsufyevna'nın yüzü bir ilkbahar gülü gibi kıpkırmızı, mutluluktan ve utangaçlıktan yanakları al al, aşırı duygulanmaktan ağlamaklı, kendini ince ruhlu annesinin kollarına bıraktığında, ince ruhlu annesinin ağlamaya başladığı ve ayrıca bu olay karşısında herkesin sayıp sevdiği yüksek dereceden devlet memuru, uzun yıllar devlet hizmetinde çalıştığı için artık ayakları tutmayan ve dürüst çalışmasına karşılık, Tanrı'nın böylesine büyük bir servetle, gösterişli bir evle, birkaç köyle ve bu kadar güzel bir kızla ödüllendirdiği yaşlı Olsufi Ivanoviç'in, birden çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladığı ve onun gözyaşları içinde amirleri generalin çok yüce gönüllü bir insan olduğunu söylediği o anı yine de gerektiği gibi anlatamazdım. Evet anlatamazdım. O anda herkesin ne denli duygulandığını, heyecanlandığını anlatamazdım. Bir kayıt memurunun da, o anda bir kayıt memurundan çok 5. dereceden bir devlet görevlisini andırıyordu. Andrei Filippovich'in sözleri üzerine herkes gibi heyecana kapılıp ağlamaya başladığını da anlatamazdım. Öte yandan o coşkulu anda Andrei Filippovich bir kayıt şefine de bir bölüm müdürüne de hiç benzemiyordu. Hayır, başka birine benziyordu o anda. Ama neye benzediğini bilemiyorum. Ne var ki bir kayıt şefine hiç benzemediğini biliyorum. Çok yüksek biriydi o anda. Nihayet, of, yüce ve çarpıcı şeylerden söz etme yeteneği neden yoktur bende? İnsan yaşamında bazen erdemin kötü niyete, kötülüğe, ahlaksızlığa ve çekememezliğe üstün geldiği böylesine coşkulu, etkileyici anları neden anlatamam? Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama susarak, her türlü güzel sözden daha etkileyici olacaktır bu. 21. baharına basan o mutlu genci, Andrei Filipovich'in yeğeni Vladimir Semyonovich'i anlatacağım size. Vladimir Semyonovich ayağa kalktı, o da kadehini kaldırdı. Toplantının kraliçesinin anne babası yaşlı gözlerini ondan ayırmıyorlardı. Andrei Filipovich'in gurur dolu bakışları da, toplantının kraliçesinin utangaç bakışları da, konukların coşkulu bakışları da, bu parlak gencin birkaç daire arkadaşının kıskançlık dolu bakışları da ona yönelmişti. Söylemeden edemeyeceğim, bu gencin her şeyi, onun için iyi anlamda olmak üzere bir gençten çok saygın yaşlı birine benzeyen bu gencin her şeyi, pembe yanaklarından küçük rütbesini gösteren nişanına varana dek her şeyi, bu görkemli anda onun bir zaman geldiğinde çok yüksek rütbelere ulaşacağına tanıklık ediyordu. Ama bir departman şefi, aynı zamanda Andrei Filipovich'in ve bir zamanlar Olsufi Ivanovich'in de mesai arkadaşı ve aynı zamanda evin uzun yıllardır aile dostu, Clara Olsufyevna'nın vaftiz babası olan Anton Antonovich Setochkin'in saçlarına ak düşmüş bu ihtiyar adamın kadehini nasıl kaldırdığını, horoz ötüşüne benzer bir sesle neşeli birkaç şiir okuduğunu, deyim yerindeyse kibarlıktan ezilip büzülerek herkesi gülmekten kırıp geçirdiğini, onun herkesi güldürmesi ve böylesine kibarlık göstermesi üzerine Clara Olsufyevna'nın anne babasının uyarısı üzerine kalkıp onu öptüğünü de anlatmayacağım. Yalnızca şu kadarını söyleyeceğim. Böyle bir yemekten sonra birbirlerini akraba ve kardeş saymak zorunda hissetmeleri doğal olan konuklar nihayet masadan kalktılar. Arkasından yaşlılar ve ağırbaşlı konuklar belli bir süreyi dostça, anlaşılacağı gibi, oldukça içten, saygılı bir sohbetle geçirdikten sonra kibarca bitişikteki odaya geçtiler. Değerli zamanı ziyan etmemek için hemen gruplar oluşturarak ağırbaşlı tavırlarla yeşil çuha örtülü masalara dağıldılar. Bayanlarsa konuk salonunda oturup birbirlerine karşı son derece sevimli, kibar tavırlarla değişik konulardan söz etmeye başladılar. Sonunda devletine inançla ve özveriyle hizmet ederken bacaklarını kullanma yeteneğini yitirmiş, bu nedenle de yukarıda anlatılan şeylerle ödüllendirilmiş çok saygıdeğer ev sahibi, Vladimir Semyonovich ve Clara Olsufyevna'nın yardımlarıyla koltuk değneklerine dayanarak konuklarının arasında dolaşmaya başladı. O da birden aşırı derecede sevimli olmuş, biraz pahalıya patlayacak olsa da küçük çapta bir balo düzenlemişti. Orkestrayı ayarlama görevi yemekte bir gençten çok saygın bir ihtiyarı andıran gence verilmişti. Sonunda 12 kişilik orkestra gelip yerini aldı ve saat tam 8.30'da konukları Fransız kadriline değişik danslarla çağırmaya başladı. Kalemimin zayıf olduğunu gizlemiyorum. Ak saçlı ev sahibinin olağanüstü bir sevimlilikle düzenlediği baloyu gerektiği gibi anlatmakta güçsüz kaldığını da itiraf ediyorum. Hem ayrıca sorarım size. Benim gibi sıradan ama Bay Golyatkin'in serüveni gibi olağanüstü serüvenlere aşırı meraklı bir anlatıcı nasıl anlatabilir size bunca güzelliğin, parlaklığın, saygın davranışın, neşenin, sevimli ağırbaşlılığın ve ağırbaşlı sevimliliğin, canlılığın, sevincin karışımını, bütün o oyunları, devlet memurlarının her biri havai fişekler gibi ışık saçan eşlerinin, bunu onların güzelliklerini ifade etmek için söylüyorum, bütün o kahkahalarını, onların gül pembesi omuzlarını, küçücük yüzlerini, göz alıcı bedenlerini, ancak Homeros'un o yüce anlatımıyla betimleyebileceği küçücük ayaklarını nasıl anlatabilir size? Nihayet o göz kamaştırıcı genç centilmenlerin ağırbaşlılıklarını, sigara içenlerinin dans aralarında uzaktaki küçük yeşil bir odada sigaralarını içişini, dansa verilen aralarda sigara içmeyenlerinin ise, öylelerinin her birinin saygın bir rütbesi ve soyadı vardı, çevrelerine olan saygılı davranışlarını nasıl anlatabilirim size? Bayanlarla daha çok Fransızca konuşan, Rusça konuşmaları gerektiğinde ise çok anlamlı sözcükler kullanan, komplimanlar yapan, derin anlamlı cümleler kuran o gençleri nasıl anlatırım? Ancak sigara içilen odalarda böyle kibar konuşmayı bırakan, ''Ne o Petka, polkayı neden öyle zıplayarak oynuyordun?'' veya ''Ne o Vaska, kadını ne güzel çeviriyordun öyle?'' gibi cümleler kullanan o gençleri de nasıl anlatacağım? Evet okuyucularım, size yukarıda da bildirme konuğuna erdiğim gibi kalemim bütün bunları anlatmama yetecek kadar güçlü değildir benim. Bu nedenle susuyorum. İyisi mi Bay Golyatkin'e? Çok gerçek olan öykümüzün asıl kahramanına dönelim. Daha fazlasını anlatmamak için yalnızca şu kadarını söyleyeyim. Bay Golyatkin çok tuhaf bir ruhsal durum içindeydi. O da buradaydı baylar. Yani baloda değildi ama aşağı yukarı baloda sayılırdı. Söylenecek bir şey yok baylar. Durumunda bir acayiplik yoktu ama bulunduğu yer biraz tuhaftı. Gerçi bunu söylemek bile garip ama o anda Olsufi Ivanoviç'in hizmetçiler girişinin merdiven sahanlığında bekliyordu. Doğrusunu isterseniz burada beklemesinde bir tuhaflık yoktu. Öyle bekliyordu orada. Ama köşeye sinmişti baylar. Soğuk olmayan bir köşede bekleseydi hadi neyse. Oysa karanlık bir yer seçmişti kendine. Büyük bir dolapla eski bir paravanın arkasına, bir sürü döküntü eşyanın arasına gizlenmişti. Oradan yabancı bir gözlemci gibi olan biteni izliyordu. Şimdilik yalnızca gözlüyordu, baylar. Evet baylar, isteseydi elbette girerdi içeri. Niçin giremeyecekti ki? Birkaç adım atması yeterdi. Doğrudan içeri girerdi. Hem adam akıllı girerdi. Ne var ki şu anda dolapla paravan arasında bir sürü döküntünün, eski püskü eşyanın arasında soğukta 3 saattir dikilirken, bu yaptığının yanlış bir şey olmadığını kendi kendine kanıtlamak istercesine, Fransız Bakan Villel'in, Joseph Villel, 1773-1854, Kont, Reaksiyoner, Kralcı, kutsal anılarından şu cümleyi geçiriyordu içinden. Beklemesini bilirsen, her şeyin sırası gelir. Bu cümleyi Bay Golyatkin bir zamanlar hiç ilgisi olmayan bir kitapta okumuştu. Ne var ki şimdi tam yerinde anımsamıştı onu. Bir kere cümle o andaki durumuna çok uygundu. Ayrıca merdivende yaklaşık 3 saat karanlıkta ve soğukta bekleyen birinin aklına sorununun çözümüyle ilgili neler gelmezdi ki? Bay Golyatkin eski Fransız Bakan Villel'in söylediğimiz o cümlesini tam zamanında içinden geçirdikten sonra nedendir bilinmez yine bir zamanlar bir kitapta öykülerini okuduğu eski Türk vezir Marsimiris'le güzel Kontes Luiza'yı anımsadı. M. Komarov'un Ölümü 1812 Aşk romanı. İngiliz Lordu George'la Brandenburg Kontesi Frederick Luiza'nın Aşk serüveni romanıyla Türk veziri Marsimiris'le Sardunya Kraliçesi Teresa'nın Aşk romanı 1782 yılında İngiliz Lordu adı altında birlikte basılmıştı. Daha sonra Cizvitlerin amaca ulaşmak için başvurulan her yolun hoş görülebileceğini prensip edindiği aklına geldi. Bu tür tarihsel bilgilerle kendini biraz cesaretlendirdikten sonra Bay Golyatkin kendi kendine ''Cizvitler de ne oluyor?'' diye mırıldandı. ''Cizvitlerin topu son derece beyinsizdi. Hepsini cebimden çıkarırım. Bir ara büfe, doğrudan antreye, oradan da şu anda Bay Golyatkin'in bulunduğu hizmetçilerin merdivenine açılan odaydı bu. Boşalacak olsa... Cizbitlere falan boş verir, yürüyüp önce büfeden geçer, çay odasına girer, sonra şimdi kağıt oynadıkları o odaya, daha sonra doğrudan salona, şu anda polka oynadıkları salona süzülürdüm. Evet süzülürdüm. Düpedüz çaktırmadan süzülürdüm kapıdan. Hiçbir şeyi umursamadan girerdim salona. Basbayağı, hiç kimse farkına varmadan girerdim kapıdan. Ne yapacağımı orada karar verirdim. Evet baylar, tam anlamıyla gerçek olan bu öykümüzün kahramanını, ruhunda neler olup bittiğini bilemesek de şimdi bu durumda görüyoruz. Doğrusunu isterseniz herkesin yapabileceği bir şey olduğu için dış kapıdan girmeyi, merdivenin başına kadar ulaşmayı niçin başaramayacaktı? Ancak daha ileri gidemiyordu. Düpedüz gidemiyordu. Beceremediği için değil, canı istemediği için gitmiyordu. Çünkü bunu yaptığını kimsenin fark etmesini istemiyordu. İstediği içeriye gizlice girmekti. İşte baylar, şimdi bunu yapabileceği uygun, sakin bir anı kolluyordu. Tam 2,5 saattir bunu bekliyordu. Neden beklemeyecekti? Villel de beklemişti. Bay Golyatkin, ''Peki ama Villel'in sırası mı şimdi?'' diye geçirdiği içinden. ''Villel de kim oluyor? Şimdi benim için önemli olan ustalıkla içeri sızmak değil mi?'' Bay Golyatkin soğuktan uyuşmuş eliyle yine soğuktan uyumuş yanağını çimdikleyerek mırıldandı. ''Ah ne figüransın sen!'' Çok aptalsın Golyatkinciğim. Çok tuhaf bir soyadım var. Golyatkin soyadı Rusça Goli, çıplak, cıbıl sözcüğünden geliyor. Ne var ki o anda kendisine sevgiyle Golyatkinciğim demesi düşünülerek söylenmiş bir şey değildi. Amaçsız öyle çıkıvermişti ağzından. İşte usulca çıktı saklandığı yerden yürüdü. Tam zamanıydı. Büfe odasında kimsecikler yoktu. Bay Golyatkin pencereden içeriği görüyordu. İki adımda kapıya vardı. Kapıyı yavaşça açtı. İçeri girsem mi, girmesem mi? Evet. Girsem mi, girmesem mi? Gireceğim. Neden girmeyecekmişim? Cesareti olana her kapı açıktır. Kahramanımız kendine böyle cesaret verdikten sonra birden paravanın arkasına çekildi. Hayır, diye geçirdiği içinden. Ya tam o anda biri girerse? Olur ya, biri girer kapıdan. Oldu da işte. Bak biri girdi büfe odasına. Kimsecikler yokken ne diye fırsatı kaçırdım. O anda hemen dalmalıydım içeri. Benim gibi biri için içeri dalmak da ne oluyor? Kötü bir düşünce bu. Tavuk gibi korkuya kapıldım birden. Korkuya kapılmak bizim işimiz. Öyle işte. Her şeyi berbat etmekten başka bir işe yaramayız. Bunun niçin böyle olduğunu sormayın bize. Sen kütük gibi otur şurada, sesini çıkarma. Evde sıcak bir bardak çay içseydim şimdi. Bir bardak sıcak çay ne iyi giderdi şu anda. Sonra gelirdim. Ama kesin homurdanıp durur yine Petruşka. Gitsem mi eve? Her şeye boş versem. Gidiyorum, o kadar. Bay Golyatkin içinde bulunduğu durumu böylece değerlendirdikten sonra biri arkasından itmiş gibi yürüdü. İki adımda büfe odasında buldu kendini. Paltosunu, şapkasını çıkarıp bir kenara attı, üstüne başına çeki düzen verdi. Sonra çay odasına yöneldi. Çay odasından geçip bir başka odaya daldı. Oyun oynayanların arasından geçtiğinde onları da heyecanlandırdı ve sonra o anda kendini kaybetti Bay Golyatkin. Ne yaptığının farkında değildi artık. Çevresinde ne oluyor, ne bitiyor bilemiyordu. Birden dans salonunda bulmuştu kendisini. Kasıtlı yapılmış gibi o anda dans edilmiyordu. Güzel bayanlar oluşturdukları gruplarla salonda dolaşıyorlardı. Erkeklerin bazıları bir araya toplanmıştı. Bayanlara yaklaşmaya çalışan bazıları da salonda koşuşturup duruyordu. Bay Golyatkin'in bunların hiçbirini fark ettiği yoktu. Yalnızca Clara Osufyevna'yı görüyordu. Onun yanında Andrei Filipovic'i, bir de Vladimir Semyonovic'i. Ayrıca iki veya üç subay, sonra yine oldukça ilginç, ilk bakışta düşünülebileceği gibi gelecek vadeden veya hak ettiği yere gelmiş 2-3 genç gördü. Başka birini daha gördü. Ya da hayır, henüz hiç kimseyi görmemiş, kimseye bakmamıştı. Davet edilmediği bir baloya onu arkasından iterek paldır küldür sokan o güç, şimdi giderek daha kuvvetli itiyordu onu. Daha ileri itiyordu. Yanından geçerken bir devlet görevlisine çarptı ve ayağına bastı. O sırada saygıdeğer yaşlı bir bayanın da eteğine basmış, biraz yırtılmasına neden olmuştu. Sonra içki servisi yapan görevliyle çarpıştı. Daha sonra başka birine daha çarptı. Ve bütün bunların hiçbirinin farkında olmadan veya daha doğrusu farkına varıp ama aynı anda hiç kimseyi, hiçbir şeyi umursamadan hep ileri giderek birden Clara Osufyevna'nın karşısında buldu kendini. O anda yer yarılsa hiç tereddüt etmeden, gözünü kırpmadan son derece büyük bir istekle içine girerdi. Ama olmuş bitmiş bir şeyi geri çeviremezsiniz. Evet, olup biten bir şeyi kesinlikle geri çeviremezsiniz. O anda ne yapılabilirdi? Başaramazsan diren, başarırsan sağlam dur. Elbette bir entrika adamı da yerleri çizmeleriyle cilalamakta usta biri de değildi Bay Golyatkin. Ama böyle olmuştu işte. Nasılsa cizbitler karışmıştı işe. Ancak onları düşünecek durumu yoktu şimdi Bay Golyatkin'in. Yürüyen, gürültü eden, konuşan, gülen her şey sanki sihirli bir değneğin dokunmasıyla birden susmuş, yavaş yavaş Bay Golyatkin'in çevresinde toplanmaya başlamıştı. Ama Bay Golyatkin sanki hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey anlayamıyordu. Ne olup bitiyor farkında değildi. Başı önünde, bakışını döşemeye dikmiş, öylece duruyordu. Nasıl olsa kendisine söz vermişti. Kararlıydı. Ne olursa olsun, o gece tabancayla kendini öldürecekti. Bay Golyatkin böyle bir karar vermişken şöyle geçirdi içinden. Ne olursa olsun. Sonra, hiç beklenmedik bir anda, kendisinin de çok şaşırdığı bir biçimde ansızın konuşmaya başladı. Bay Golyatkin söze, kutlamalarla iyi dileklerini ve saygılarını sunmakla başladı. Kutlamalar iyi gitmişti. Ama sıra iyi dileklere gelince kahramanımız duraladı. Duralarsa bir çuval inciri berbat edeceğinin farkındaydı. Öyle de oldu. Duraladı ve şaşırdı. Şaşırınca kulaklarına kadar kızardı, kızarınca dağıldı, dağılınca bakışlarını yerden kaldırdı, bakışlarını kaldırınca çevresine bakındı, çevresine bakınınca dondu kaldı. Herkes ayaktaydı, herkes susuyordu, herkes bekliyordu. Biraz uzaktakiler aralarında fısıldaşıyorlardı. Biraz daha uzakta olanlarsa kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Bay Golyatkin yılgın, uysal bir göz attı Andrei Filipovic'e. Andrei Filipovic, Bay Golyatkin'e öylesine bir bakışla karşılık verdi ki, kahramanımız o ana kadar ölmemiş olsaydı, bu olası olsaydı, kesinlikle o anda ölürdü. Sessizlik uzuyordu. Bay Golyatkin ölgün, zor işitilir bir sesle, Bu daha çok benim kişisel durumumla ve özel yaşamımla ilgili Andrei Filipovich, diye mırıldandı. Resmi görevimle ilgili bir şey yok ortada Andrei Filipovich. Andrei Filipovich yüzünde anlaşılmaz bir ifadeyle ve alçak sesle mırıldandı. Utanın, bayım, utanın. Böyle söyledikten sonra Clara Olsufyevna'yı kolundan tutup Bay Golyatkin'in yanından uzaklaştırdı. Bay Golyatkin ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilemez bir durumdaydı. Şaşkın durumdaki konuklar arasında bu olayı ve onun sosyal durumunu olağan karşılayan birini umutsuz bakışlarıyla ararken alçak sesle ''Bunda utanılacak bir şey yok, Andrei Filipovich'' dedi. Çevresini almış kalabalıktan kurtulmak istiyor gibi sağa sola gidip gelirken mırıldanıyordu. ''Bir şey yok baylar, bir şey yok. Ne oluyoruz? Herkesin başına gelebilecek bir durum bu.'' Yol verdiler ona. Kahramanımız iki yana açılan şaşkın meraklıların arasından güçlükle geçti. Kader peşinde sürüklüyordu onu. Hissediyordu bunu Bay Golyatkin. O anda hizmetçiler girişinin merdiven sahanlığındaki o eski, sakin, rahat yerinde olmak için neler vermezdi. Ama artık öyle bir şey kesinlikle olamayacağına göre şimdi kendine sinebileceği, öylece bekleyebileceği bir köşe aramaya başlamıştı. Hiç kimseye dokunmadan, kendi halinde, uslu, sessiz, kimsenin dikkatini çekmeden ama konukların ve ev sahibinin hoşgörüsünü bekleyerek sinecekti oraya. Bu arada Bay Golyatkin kendisini bir şeyin alıp götürmekte olduğunu, sanki sallandığını, düşüp kalktığını hisseder gibi oldu. Nihayet bir köşeye ulaşmıştı. İki sandalyenin arkalığına tutundu, ikisini de sıkıca tutup tam olarak eline geçirdikten sonra bulunduğu köşeden çevresinde olan bitene bir yabancı gibi ilgisiz, soğukkanlı görünmeye çalışarak bakmaya başladı. Bu arada önünde toplanmış Olsufi Ivanoviç'in konuklarına olabildiğince rahat görünmeye çalışıyordu. Onun en yakınında, en önde olan uzun boylu, yakışıklı, sempatik bir subay vardı. Onun karşısında Bay Golyatkin kendini bir böcek gibi hissediyordu. Bay Golyatkin yalvaran bakışını subayın gözlerinin içine dikip soluk soluğa ''Teğmenim'' dedi. ''Bu iki sandalye tutuldu. Biri Clara Olsufyevna için teğmenim. Öteki şu anda dansa kalkmış olan Prenses Çevçehanova için. Bu iki sandalyeyi ben onlar için tutuyorum teğmenim.'' Teğmen sesini çıkarmadan aşağılayıcı bir gülümsemeyle başını öte yana çevirdi. Olduğu yerde kala kalan kahramanımız, mutluluğunu başka bir yerde aramayı deneyecek oldu ve doğrudan boynunda nişanı olan önemli bir devlet danışmanına döndü. Ne var ki danışman onu yukarıdan aşağı öylesine soğuk bir bakışla süzdü ki, Bay Golyatkin o anda kendini başından aşağı bir kova buz gibi soğuk su dökülmüş gibi hissetti. Susmuştu Bay Golyatkin. Susmaya, bir şey söylememeye, keyfi yerinde ve herkes gibi neşeli görünmeye kararlıydı. Durumunun da sandığı kadarıyla oldukça uygun olduğunu düşünüyordu. Verdiği kararı uygulamak amacıyla bakışını üniformasının kol ağzına dikti, sonra kaldırdı, oldukça saygın görünen bir beyefendinin yüzüne bakmaya başladı. ''Bu adamın saçı peruk'' diye geçirdi içinden. ''Peruğunu çekip alırsan altından cas cavlak bir kafa çıkacaktır. Aynı benim şu avucumun içi gibi.'' Bay Golyatkin böylesine önemli bir keşifte bulunduktan sonra Arap emirlerini anımsadı. Onların da Muhammed'le akraba olduklarını göstermek için başlarına sardıkları yeşil sarığı kaldırırsanız alnından çıplak, saçsız bir kafanın çıkacağını düşündü. Sonra belki de Türklerle ilgili bu düşüncesinin sonucu Bay Golyatkin, Türklerin iskarpinlerini, bunun sonucunda da Andrei Filipovich'in çizmeden çok iskarpine benzeyen çizmeler giydiğini düşündü. Bay Golyatkin'in içinde bulunduğu durumu bir dereceye kadar benimsediği belliydi. Şöyle düşünüyordu. Şu avize, şimdi şu avize yerinden kopsa ve insanların üzerine düşecek olsa hemen atılırım. Clara Olsufyevna'yı kurtarırım, kurtardıktan sonra şöyle derim ona. Telaşlanmayın hanımefendi. Tamam, korkmayın, ben kurtardım sizi. Sonra da, Bay Golyatkin bakışlarıyla Clara Olsufyevna'yı arıyordu. Birden Olsufi Ivanoviç'in yaşlı oda hizmetçisi Gerasimovic'i gördü. Gerasimovic, kalabalığın arasından son derece kibar, mağrur ve ciddi bir tavırla kendine yol açmaya çalışarak ona doğru geliyordu. Bay Golyatkin, anlaşılmaz, aynı zamanda hiç de hoş olmayan bir duyguyla ürperdi, yüzünü buruşturdu. Elinde olmadan çevresine bakınmaya başladı. İlk aklına gelen, buradan usulca sıvışmak, gözden kaybolmak, yani kimseyle işi ve bir alışverişi yokmuş gibi çekip gitmek olmuştu. Ancak kahramanımız bir karar verene kadar Gerasimovic onun yanına varmıştı. Kahramanımız gülümseyerek, ''Bakın Gerasimovic'' dedi. ''Çocuklara söyleyin, kollu şamdandaki mumu düzeltsinler. Devrildi devrilecek. Söyleyin de düzeltsinler onu. Görüyorsunuz Gerasimovic, devrilmek üzere.
Mum mu dediniz efendim? Hayır efendim, dümdüz duruyor o mum. Şurada biri sizi soruyor efendim. Kimdir beni soran Gerasimovic? Kim olduğunu bilmiyorum efendim. Birisi işte. Yakov Petrovic Golyatkin burada mı diye sordu.
Çok önemli bir durum nedeniyle hemen buraya getirin onu, dedi.
Tam böyle söyledi işte efendim.
Hayır Gerasimovic, yanılıyorsunuz. Bu konuda yanılıyorsunuz Gerasimovic.
Sanmıyorum efendim.
Hayır Gerasimovic, yanılıyorsun. Öyle bir şey yok Gerasimovic. Kimse sormuyor beni.
Benim yerim iyi burada Gerasimovic.
Bay Golyatkin göğüs geçirerek çevresine bakındı. Evet, salonda herkes dönmüş, gösterişli bir bekleyiş içinde ona bakıyor, onu dinliyordu. Erkekler iyice yanına sokulmuş onu izliyordu. Bayanlar biraz uzakta, aralarında fısıldaşıyorlardı. Ev sahibi Bay Golyatkin'den hayli uzakta duruyordu. Gerçi görünüşünden onun Bay Golyatkin'in durumuyla doğrudan ilgilenmediği belliydi. Çünkü olay kibarlık sınırlarını aşmıyordu. Ama yine de bütün olanlar öykümüzün kahramanı için önemli bir anın geldiğini onun da anlamasına yetiyordu. Bay Golyatkin gözünü karartıp darbeyi indirmesinin, düşmanlarını rezil etmesinin zamanının geldiğini açıkça görüyordu. Heyecanlıydı Bay Golyatkin. Bay Golyatkin coşmuştu. Tekrar onun yanıtını beklemekte olan Gerasimovic'e döndü, titreyen, mağrur bir sesle
''Hayır, dostum.'' dedi. ''Soran falan yok beni. Yanılıyorsun. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu sabah da yanıldın. Bana.
Evet, bana.'' Bay Golyatkin sesini yükseltmişti. ''Olsufi Ivanoviç'in, uzun yıllardır veli nimetim olan, birçok bakımdan bana babalık etmiş Olsufi Ivanoviç'in, ailesi için böylesine mutlu bir günde, yüreği sevinçle doluyken kapısının bana kapalı olduğunu söylerken de yanılmıştın.''
Bay Golyatkin kendisinden son derece hoşnut ama çok duygulu çevresine bakındı. Kirpiklerinde gözyaşları birikmişti. ''Sana tekrar söylüyorum dostum, yanıldın. Bağışlanamayacak bir hataydı bu yaptığın.''
Görkemli bir andı. Bay Golyatkin yarattığı etkinin en üst düzeyde olduğunu hissediyordu. Başını alçak gönüllü bir tavırla önüne eğmiş ayakta duruyor, Osipi Ivanoviç'in gelip onu kucaklamasını bekliyordu. Konukların heyecanlı, şaşkın olduğu belliydi.
''Dediğim dedik'' diyen Gerasimovic tekrar ''Sanmıyorum efendim.'' derken orkestra ansızın yüksek perdeden bir polka çalmaya başladı. Bir anda her şey yok olup uçup gitti. Bay Golyatkin ürperdi. Gerasimovic kendini geri attı, salon deniz gibi dalgalanmaya başladı. Kolunda Klara Olsufyevna ile polkaya ilk kalkan Vladimir Semyonovic oldu. Onların arkasından Prenses Çevçehanova ile yakışıklı Teğmen kalktılar. Herkes ilgiyle, heyecanla dans edenleri izlemek için pistin çevresine yığılmıştı. Herkesin başını döndüren yeni moda ilginç bir danstı bu. Bay Golyatkin bir an unutulmuştu ama sonra birden yine bir dalgalanma oldu. Konuklar telaşa kapıldılar, kıpırdanmaya başladılar. Orkestra susmuştu. Çok tuhaf bir şey olmuştu. Polka'da çok yorulan Klara Olsufyevna soluk soluğa, yanakları al al, göğsü inip kalkarak bitkin bir durumda bir koltuğa yığılmıştı. Herkes harika güzellikteki kızın yanına koşmuştu. Onu kutluyor, öylesine güzel dans edip onları eğlendirdiği için ona teşekkürlerini sunuyordu. Bir anda Bay Golyatkin belirdi Klara Olsufyevna'nın önünde. Kahramanımızın yüzü çarşaf gibi bembeyazdı. Çok heyecanlıydı. Onun da bitkin olduğu belliydi. Güçlükle hareket ediyordu. Nedense gülümsüyordu. Yalvarır gibi uzattı elini. Şaşıran Klara Olsufyevna o şaşkınlıkla elini çekmeyi başaramadı ve Bay Golyatkin'in dans davetini kabul edip bir şey düşünmeden ayağa kalktı. Bay Golyatkin öne doğru önce bir kez, sonra bir kez daha sendeledi, sonra ayağını kaldırdı, sonra topuklarını birbirine vurur gibi yaptı, sonra ayaklarını yere vurdu sanki, sonra sendeledi. Klara Olsufyevna ile dans etmeye çalışıyordu. Klara Olsufyevna bir çığlık attı. Herkes Klara Olsufyevna'nın elini Bay Golyatkin'in elinden kurtarmak için atıldı. Kahramanımız bir anda en azından 10 adım öteye uzaklaştırılmıştı. Onun çevresinde de bir grup oluşmuştu. Bay Golyatkin'in geri geri giderken çarpıp az kaldı ayaklarını yerden kestiği yaşlı iki kadın bağırıyordu. İnanılmaz bir kargaşa başlamıştı. Herkes ne olduğunu soruyor, her kafadan bir ses çıkıyordu. Orkestra susmuştu. Kahramanımız kendisini kuşatmış grup arasında dönüp duruyor, kendinde değilmiş gibi kimi zaman gülümsüyor, kimi zaman mırıldanıyordu. Neden olmazmış bakalım? Anladığım kadarıyla yeni bir dans bu polka. Bayanların eğlenmeleri için yaratılmış oldukça ilginç de bir dans. Ne yapalım? Öyle olsa bile razıyız. Ne var ki, Bay Golyatkin'in razı olup olmamasının kimseyi ilgilendirdiği yoktu. Kahramanımız ansızın birisinin koluna yapıştığını hissetti. Bir başkası da omzundan yakalamıştı. Onu ısrarla bir yana doğru götürdüklerini fark etti. Çok geçmeden onu doğrudan kapıya götürdüklerini anlamıştı. Bay Golyatkin bir şey söylemek, bir şey yapmak istiyordu. Yo, hayır, hiçbir şey istemiyordu. Elinde değilmiş gibi gülüyordu yalnızca. Sonunda paltosunu giydirmekte olduklarını, şapkasını gözlerinin üzerine gelene kadar başına geçirdiklerini fark etti. Daha sonra soğuk, karanlık merdiven başında, daha sonra da merdivende buldu kendini. Nihayet ayağa takıldı, dipsiz bir boşluğa düşüyormuş gibi hissetti kendini. Bir çığlık atmaya hazırlanıyordu ki, avluda olduğunu fark etti. Yüzüne temiz hava vurunca birden durdu. O anda yine çalmaya başlayan orkestranın sesini duydu. Bay Golyatkin, ansızın her şeyi anımsadı. Kaybettiği gücünü birden tekrar kazanmıştı sanki. O ana kadar çakılıymış gibi durduğu yerden birden koptu, rastgele koşmaya başladı.